Babul Ariye. Ariye babı. Burada Ariye'den kasıt emanet verilen, ödünç verilen şeyler, mallar bölümü. Burada da diyoruz ki asıl itibariyle eşyanın mülkünü karşı tarafa vermiyorsun. Sadece ne yapıyorsun? Faydalanma, kullanma hakkını veriyorsun. Mesela Fatih abi Ankara'ya gidecek. Diyor ki hocam bana bir araba lazım. Diyorum ki al abi benim arabayı. Ne zaman geleceksin? Diyor ki yarın akşam dönerim. Fatih abiye ben ne yapıyorum? Bu arabayı ödünç olarak veriyorum. Vakti geldiği zaman ne yapacak? Ödünç olarak aldı bu şeyi bana. Geri gelecek. Şöyle diyebilir mi? Sen anahtarı bana verdin, araba artık benim oldu. Hayır, ben bu arabayı sana satmadım. Hediye de etmedim. Ne yaptım? Ödünç olarak verdim. Yani belli bir müddete kadar bunu kullan. Ondan sonra işim bitirince bana bunu geri getir dedim. Ödünç babından kastımız ne? Bir şeyin mülkiyetini değil de sadece neyi veriyorsun?
Kullanma
hakkını veriyorsun. Bu bab da bunun ile alakalı olan bir bab. Cumhur ulemaya göre ödünç vermek, emanet olarak vermek diyoruz ki müstahap olan bir şey. Çünkü burada ne var? Kardeşinin ihtiyacını gidermek var. Yani iyilik üzerine, takva üzerine yardımlaşma var. Bu güzel olan bir şey mi?
Evet.
Güzel olan bir şey. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde de biraz sonraki hadis-i şeriflerde ne yapacağız? Göreceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu şekilde ödünç ne yapmış? Zırh aldığını görüyoruz. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde de bunun uygulaması söz konusu. Dedi ki asıl itibariyle cumhura göre bu sünnet olan, müstahap olan bir şey. Ancak bu bazı durumlarda vacip, bazı durumlarda da haram olabilir. Bunları örnek verecek olan var mı? Ne zaman ödünç vermek vacip olabilir? Alpan? Fahrettin abi? Ne zaman bir şeyi ödünç vermek hükmü vacip olabilir?
Kardeşine zararı bir ihtiyacı olursa Müslüman kardeşin günaha düşecek eğer elindeki o şeyi vermezse. O zaman.
Mesela kış aylarındayız. Adamın bir tanesi soğuktan donuyor, görüyorsun. Üzerinde veyahut da yanında ikinci bir elbisen var. Yani verdiğin zaman sana bir zarar dokunmayacak. Bu durumda senin o kardeşine bu elbiseyi vermenin hükmü nedir? Yarhamukallah.
Vaciptir.
Niye? Çünkü vermezsen bu adam belki soğuktan dönüp ölebilecek. Peki tam aksi haram olduğu durum ne? Yani ne zaman verirsen bu ödünç vermek haram olur.
Kötüye
haram. Kullanacaksa. Adam diyor ki şu bıçağı ver, falancanın ahırına gireceğim diyor, onun koyunu kesip yiyelim. Şimdi senin buna bu konuda yardımcı olmak için bıçağını vermen haram. Yani bu ödünç verme şekli haram olan ödünç verme şekli. Biraz önceki verdiğimiz ödünç şekli vacip olan, yani vermen gerekiyor. Ama genel manada bir kardeşinin ihtiyacı var, bir şey istiyor. Bu ihtiyacını gidermen eğer bir hayati bir şey değil ise diyoruz ki müstahap olan bir ödünç verme şekli olduğunu söylüyoruz. Demek ki kimisi müstahap, kimisi vacip, kimisi de kimi zaman da haram olabiliyor. İlk hadis-i şerifi Semura bin Cundub radiyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki alel yedi ma akhadat hatta yuaddihi rawahu ahmed wal arba'a wa sahhahahu al hakim. Semura bin Cundub radiyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize haber veriyor. Diyor ki el aldığı şeyden onu geri verinceye kadar sorumludur. Yani kişinin eli, çünkü genelde alıp verme işlemi neyle yapılır? El ile yapılır. Diyor ki el aldığı şeyi, yani ödünç olarak aldığı şeyi geri verene kadar o ödünç aldığı şeyden nedir?
Sorumludur.
Yani birinden bir şey ödünç alıyorsan sonra ne yapmak zorundasın? İhtiyacını gördükten sonra ödünç aldığın şeyi geri sahibine teslim etmek zorundasın. Böyle bir ney var üzerinde?
Hak
var, hukuk var, sorumluluk var. Bu sorumluluğu ne yapmaman gerekiyor? Hafife almaman gerekiyor. Eğer ödünç aldığın şey basit bir şey dahi olsa, eğer bu ödünç ise ne yapman lazım bunu? İşin bittiği zaman sahibine teslim etmen gerekiyor. Hadis-i İmam Ahmet ve 4 imam rivayet etmiş. hakim hadisin sahih olduğunu bize haber veriyor. Dedik ki kişi aldığı şeyden onu geri verinceye kadar nedir? Sorumludur. Ama burada şu hususa dikkat edilmesi gerekiyor. Mesela ödünç olarak aldığım bir şey var. Kullanımdan dolayı bu ödünç olarak aldığın şeyde bir
hasar
veyahut da eskime söz konusu oluyor. Bundan dolayı bu garanti kapsamında mıdır ödünç alan kimsenin? Haluk. Mesela arabayı aldın, Trabzon'a gittin geldin 2000 kilometre. Ödünç aldığın kimsenin arabasını kullandın 2000 kilometrede. Bu arabanın tekerleği bilmem nesi kullanmadan dolayı belli bir kayba, belli bir şeye uğradı mı?
Uğradı.
Uğradı. Yani 2000 kilometre kullanmadan önceki tekerle 2000 sonraki tekerin durumu aynı?
Değil.
Ancak bundan dolayı Haluk'tan biz bu zararı temin etmek zorundasın gibi bir şey söylüyor muyuz?
Hayır.
Neden?
Ödünç verdin, oraya gideceğim.
Başından geldiğini biliyorsun.
Çünkü diyoruz ki kullanım hakkı, yani kullanımına izin verdiğin şeyin kullanım esnasında nedir bu? Kendisinden giden, eksilen bir şeydir. O yüzden diyoruz ki bundan dolayı karşı tarafa ne yapılmaz, böyle bir sorumluluk
yüklenmez.
Ama arabayı verdin, adam gitti kaza yaptı. Şimdi burada sorumluluk kimde? Diyoruz ki ödünç alandan. Abi ben senin arabayı kullandım. Kamyon da geldi, altına girdik. Arabayı da çektirdim, kapının önüne koydum, bu da anahtarı. Sorumluluk artık bende değil, deme hakkına sahip değilsin. Biraz önce vermiş olduğumuz örnek kullanımdan kaynaklanan. Zaten bunu verirken kişi ne yapıyor?
Bunu göze alıyor.
Bunu göze alıyor, biliyor. Diyor ki bu arabayla bu oraya gidip geleceğine göre bu arabada bir şeyler eskiyecek.
Tabii.
Yağı bilmem ne olacak. Tekerleği şey yapacak. Yani bir eksilme söz konusu olacak. Bu kullanımdan kaynaklı olduğu için ödünç alanı bununla sorumlu
tutmuyoruz.
Örfi olarak da bu böyle mi?
Böyle.
Ancak kaza yaparsan, işte ne bileyim, Trabzon'a giderken kaptırdın, 180'den aşağı düşmüyorsun, cezaları yiyorsun, en son anahtarı teslim ediyorsun. Faturaları da ödersin diyorsan bu da başka bir şey. Yani sorumluluk üzerine alıyorsan bu sorumluluğu ne yapmak istiyorsun? Soruları sona bırakıyoruz. Bu sorumluluğa katlanman gerekiyor. Diyoruz ki İslam dini emanet olarak alınan mallara önem gösteren bir din. Alınan malın ne yapılmasını istiyor? Geri iade edilene kadar ödünç alanın sorumluluğunda olduğunu bize haber veriyor. Şimdi başka bir örnek. Levent'e arabayı verdik. Levent ihtiyacını giderdi, geldi. Dedi ki hocam arabayı getirdim, gelip anahtarı alabilirsin. Ben de Levent'e dedim ki hayır, arabayı senin bana ne yapman gerekiyor?
Teslim
etmen, getirmen gerekiyor. Burada kimin sözü muteber? Adam diyor ki arabayı gel, al kardeşim arabayı, işimi gördüm, Allah razı olsun. Araba şurada. Ben de diyorum ki hayır, arabayı ne yapacaksın?
Bana
getireceksin.
Ben bir daha Levent araba alır mı?
Hangisi doğru?
Sizinki
mal, sahibi. Mal sahibinin dediği doğru. Peki delil?
Bu hocam az önceki.
Nereden
teslim?
Duygusal hocam, yani delil duygusal. Ben de bir daha veremem o adama araba getirdim.
Az önce söylediğiniz hadis delil hocam.
Neresi? Hangi kısmı?
El yani.
Diyoruz ki el, yani kişinin aldığı şey teslim edene kadar o kimsenin sorumluluğundadır diyor. Teslim edene kadar. Gel benden malı al deme hakkına sahip değilsin. Aldığın şeyi ne yapmak zorundasın? Teslim edeceksin. O zaman burada hak sahibi kim?
Mal sahibi.
Mal sahibi. Diyorum kardeşim malı aldıysan ne yapacaksın? Bunu bana getireceksin. Gel benden anahtarı al deme hakkına sahip değilsin. Çünkü hadis-i şerifte ne diyor? Malı aldığın şeyi, ödünç aldığın şeyi teslim edene kadar. Demek ki gelip bana ne yapmak zorundasın bu malı? Teslim etmek zorundasın.
Borç da böyledir değil mi hocam?
Yani borçta da aynı şekilde. Eğer adama borç verdiysen, adam gel benden borcunu al. Yani gidip alırsın başka bir şey. Ama aldığı şeyi ne yapması lazım?
Sana
getirip teslim etmesi gerekiyor. Dedik ki eğer ödünç alınan malda, yani kişi gevşeklik yaptı, ihmalsizlik yaptı, o mala bir zarar geldi. Diyoruz ki bunun sorumluluğu kime aittir? Ödünç alan kimseye aittir. Peki bir sorumsuzluk yapmadı, bir önemsizlik de yapmadı, arabayı park etti, kapılarını da kilitledi. Gerekli olan her şeyi yaptı ama araba çalındı. Bundan sorumlu mu ödünç alan kimse?
Hayır.
Ödünç alan sorumlu.
Ödünç alan sorumlu diyor.
Değil.
Bununla alakalı ihtilafı diğer hadis-i şerifleri açıklarken dile getireceğiz. Bir sonraki hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bize aktardığı rivayet diyor ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eddil emanete ila men i'temeneke ve la tekun men khâneke. Ravahu Ebu Davud ve Tirmizi ve hassenehu ve sahhahu al-hakim ve istenkerehu Ebu Hatim el-Razi ve akhrecehu cemaatun min el-huffaz ve huve şamilun lil-âriye. Bu rivayette de Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize aktarıyor. Diyor ki emaneti sana emanet edene geri ver. Eğer sana bir şey emanet edildi ise, sana bunu kim emanet ettiyse onu ne yap? Sahibine geri teslim et. Diyor ki sana hainlik yapana da sen hainlik etme. Sana hainlik edene de sen hainlik etme. Bu rivayette asıl itibariyle emanet olan bir şeyden bahsediliyor. Yani mesela hatırlayın daha önceki bablarda rehin meselesine değinmiştik. Adama borç veriyorsun, karşılığında ne alıyorsun? Rehin olarak bir şey alıyorsun. Adam sana borcunu ödedi. Bu rehin olarak aldığın malı ne yapman gerekiyor? Geri vermen gerekiyor. İşte biraz önceki ödünç alma meselesinde bir şey aldın. Vakti geldiği zaman ne yapman gerekiyor? Ödünç aldığın şeyi geri vermen gerekiyor. Emanet babı biraz önceki âriye babına göre ne? Daha geniş bir kapsamda olan bir şey. Ama müellif burada bunu ne için delil getiriyor? Diyor ki emanette bu böyle olduğu gibi ödünç almak da bu kapsama girdiği için sana ödünç olarak verilen bir şeyi zamanı geldiği zaman sahibine teslim et. Yani bunda ne yap? Teslim etmekte özen göster. Peki diyor ki sana hainlik edene sen hainlik etme. Buradan ne anlıyoruz? Sana hainlik edene sen
yanlışlıkla
karşılık
verme.
Adam sana bir hainlik ettiyse, senin hakkına girdiyse ben de senin hakkına girerim deme. Burada asıl olan ne? Yani birisi sana kötülük yaptığı zaman sen güzellikle ne yap? Karşılığını ver. Ecir olarak bu daha üstündür. Ancak kısas ile alakalı, yani adam sana bir zarar verdi, bunun karşısında adama kısas gerekiyor ise, bu hakkını talep ediyorsan, yani bu sana hainlik edene hainlik etme kapsamına
girmez.
Yani bu kısas kısmında sana bir şey yapıldı, zulmedildi. Sen de buna misliyle ne yapabilirsin? Hakkını talep edebilirsin. Ama onda bile yani kişinin affetmesi nedir?
Daha
eftaldir. Burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine İslam ahlakına uygun bir şekilde ne yapıyor? Nasihatte bulunuyor. Eğer sana birisi hainlik eder ise onun yapmış olduğu bu yanlışa sen de ne yapma?
Hainlik.
Aynı şekilde karşılık verme diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde nasihat ettiğini görüyoruz. Ve yine İnna Allaha ya'murukum en tu'addul emanati ila ehliha. Allah azze ve celle emanetleri ehline yani sahibine teslim etmeyi ne yapıyor bize? Emrediyor, tavsiye ediyor. Demek ki alınan emanetler ne yapılması gerekiyor? Ehline iade edilmesi gerekiyor. Son iki hadis-i şerifimiz kaldı konuyla alakalı. Onları da alalım. Bu bölümü de bitirmiş olalım. Birincisi Ya'la bin Umeyye radıyallahu anhu diyor ki قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا اَتَتْكَ رُسُولِ فَاَعْطِهِمْ ثَلَاث۪ينَ ضِرْعًا قُلْتِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ اَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاتٌ قَالْ بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاتٌ رَوَاهُ أَحْمَدْ وَأَبُوْ دَوُدْ وَالنَّسَائِ وَصَحَّهَهُ İbn Hibban. Bu rivayette de Ya'la bin Umeyye radıyallahu anhu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Diyor ki Allah Resulü hocam elçilerimden sana geldiği zaman göndermiş olduğum elçiler sana geldiği zaman onlara diyor ki 30 tane zırh ver. Zırh ne? Savaşta savaşan kimsenin kendisini düşman darbelerinden korumak için giymiş olduğu elbise. O işte demirden şeyden yapılan elbise. Diyor ki Sana gönderdiğim elçiler geldiği zaman ne yap diyor onlara? 30 tane zırh ver. Bunun üzerine diyor ki sahabe, ben de dedim ki ey Allah'ın Resulü, bu kefaletli emanet mi yoksa teyidli emanet mi olsun? Yani vermiş olduğum bu emanet çeşidi, vermiş olduğum bu ödün çeşidi hangisinden olsun dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki teyitli emanet olmasını buyurdu. Biraz sonra neden bahsettiğini söyleyeceğiz. Diyor ki Ebu Davud ve Nesai hadisi rivayet ettiğini görüyoruz. İbni Hibban ise hadisin sahih olduğunu bize haber veriyor. Biraz önce dediğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki elçilerim sana geldiği zaman onlara ne yap? 30 tane zırh ver. Yani onlara ödünç vermesini söylüyor. Burada iki tane ödünç verme şeklinden bahsediliyor. Birisi madmune, yani garanti kapsamında olan. Yani ödünç olarak veriyorsun. Eğer bu mal telef olursa, bir şey olursa sana bunun yerine ne yapacak?
Aynısını verecek.
Aynısını getirecek. Diğeri ise telef olsa da olmasa da bundan ne kaldı geriye savaşta? Yani ezildi, büzüldü, darbe aldı, yamuldu. Ne kaldıysa onu
geri iade et
manasında. Buna karşılık senden ne istemiyoruz? Bir sorumluluğun
yok.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e sorduğu zaman hangi kapsamda ödünç vereyim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki artık geriye ne kalıyorsa sana o şekilde teslim etsinler. Demek ki ödünç verme esnasında şart koşula biliyor. Yani sana ödünç verirken şunu şart koşuyorum, bunu şart koşuyorum gibi şartlar söz konusu olabilir. Bu rivayette de bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bunu bize haber verdiğini söylüyor. Peki ortada bir şart koşma yok ise, yani ödünç verdin ama bir şey konuşulmadı. Bu durumda emanet olarak verilen şey garanti kapsamında mıdır? Yoksa garanti kapsamında değil midir? Eğer şart koşulduğu zaman ne dedik? Zaten ortada bir şart var. Bu şartın ne yapılması gerekiyor? Yerine gelmesi gerekiyor. Ama ortada konuştuğumuz bir şey yok. Emaneti verdik. Emanetin başına
bir iş geldi.
Bu garanti kapsamında mıdır, değil midir?
Garanti kapsamında.
Orada alışılmış olana göre karar verilebilir.
Diyoruz ki bu konuyla alakalı ilim ehlinin neyi var?
İhtilafı
var. Birinci görüş İmam Ahmed ve Şafii'nin görüşü. Diyor ki her halükarda ödünç alan kimse bundan mesuldür, sorumludur. İster ortada koşulan bir şart olsun, isterse de koşulmuş bir şart olmasın, emanet olarak bir şey veriyorsan, bu emanetin başına da bir şey geliyorsa sorumlu kimdir?
Emaneti alan kimse.
İkinci görüş İmam Malik'in görüşü. Diyor ki diğer emanetlerde olduğu gibi, diyor ki garanti kapsamında, sorumluluk kapsamında değildir diyor. Verdin adama bunu. Yani genel olarak görüş şeyi bu. Emanet kapsamında da verdin. Bir şey geldi. Diyor ki bundan dolayı bir hak talep edemezsin. Bu kimin görüşü?
İmam
Malik rahimullah'ın görüşü. Diyor ki İmam Ahmet'ten başka bir rivayette diyor ki eğer garanti şartı var ise garanti kapsamındadır. Yoksa değildir. Nereye bağlıyor?
Şarta
bağlıyor. Eğer böyle bir şart koştuysan, bak bunun başına bir şey gelirse aynısını senden isterim dersen, diyor ki başına bir şey geldiği zaman aynısını ne yaparsın?
Verirsin.
Eğer böyle bir şart koşmadın, başına da bir şey gelirse artık ne yaparsın? Sen de buna katlanırsın. Böyle bir sorumluluk, alanın böyle bir sorumluluğu yoktur diyor. Dördüncü görüş, eğer emanet alan kimseden kaynaklanan bir ihmal söz konusu değil ise, adam almış emanet ve emaneti hakkıyla ne yapmış?
Korumuş.
Korumaya çalışmış, sahip çıkmaya çalışmış. Atıyorum adam para almış, emanet olarak para bırakmışsın, adam kasaya koymuş, kitlemiş. Sonra hırsız gelip bu parayı çaldı. Şimdi burada emaneti alanın sorumluluğu var mı? Diyoruz ki yok. Niye? Çünkü adam yapılması gereken her şeyi yapmış. Ama öbür türlü çantayı arabada bırakmış, camı kırmışlar, para gitmiş. Ben ne yapayım kardeşim deme hakkına sahip değilsin. Çünkü senden kaynaklanan ne var? Bir ihmalkarlık söz konusu. Dedi ki kişiden kaynaklanan bir sıkıntı yok ise o zaman garanti kapsamında nedir? Değildir. Yani kişiden kaynaklanan bir ihmalkarlık söz konusu değilse o zaman garanti kapsamında değildir. Bu görüşte İmam Ebu Hanife'nin, Evzai'nin, Süfyan Sevri'nin, Şeyhülislam İbn Teymiye'nin ve öğrencisi İbn Kayyim'in görüşü de bu. Yani diyorlar ki eğer ihmalkarlık yok ise ve bu malın başına da bir şey geldi ise sen bunun hakkını ne yapamazsın? Ödünç alandan talep edemezsin. Bu konudaki ilim ehlinin görüşleri de bunlar. Konuyla alakalı son rivayet. Safvan bin Umeyye radiyallahu anhu ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem isteara minhu duru'an yevme huneyn fekal egasbun ya Muhammed kale bel ariyetun madmune ravahu Ebu Davud ve Ahmed ve Nesai ve sahahahu l-hakim ve akhraca lehu şahiden daifen an İbn Abbasin. Burada da Süfyan bin Umeyye radiyallahu anh ki bu hadisin gerçekleştiği esnada Müslüman değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettikten sonra Huneyn gazvesine çıkacağı zaman Süfyan bin Uyeyne'nin ne yapıyor? Yanına geliyor. Diyor ki bu zırhları ne yapıyorum? Yani Huneyn günü bu zırhları senden alıyorum. Bunun üzerine Süfyan radıyallahu anh, Safvan radıyallahu anh, yani o dönemde Müslüman değilken diyor ki ey Muhammed diyor benim mallarımı gasp mı ediyorsun? Yani Mekke'yi fethettin. Buradan Huneyn'e gideceksin. Şu anda hüküm burada kimde? Sizde. Şimdi gelip benden diyorsun ki bunları alıyorum. Yani bunun manası senin malını gasp ediyorum. Elinden alıyorum mu? Yani ne yapmaya çalışıyorsun gibi sorduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bel ariyetun madmune. Hayır diyor. Bunu senden garanti kapsamında ne yapıyorum? Ödünç alıyorum. Yani bu malların başına bir şey gelirse bunun mesuliyeti kime ait?
Bana ait.
Sana diyor bu malı ne yapacağım? Geri iade edeceğim. Huneyn gazvesinden sonra geri döndüklerinde bu kimse Müslüman oluyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü almış olduğun o zırhları ben Allah yolunda ne yaptım? İnfak ettim. Böyle bir senden bir beklentim yok. Yani düşünün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kafire olan muamelesine bakın. Diyor ki senin malını ben gasp etmiyorum. Ne yapıyorum? Ödünç alıyorum. Ve bu sahabe Müslüman olduktan sonra diyor ki senden ben bu malı ne yapmıyorum? Geri iadesini istemiyorum. Allah yolunda ben bunu infak ettim. Ne yapın? Bu malları istediğiniz şekilde, bu zırhları istediğiniz şekilde kullanın diyor. Bu rivayette bize savaş aletleri kafirlerden ödünç alınabileceğine dair delil olan bir hadis-i şerif. Yani kafirden savaş aletleri ödünç olarak alınabilir mi? Alınır. Ama burada ne olması lazım? Ödünç aldığın kafir senin güvenini kazanan birisi olması lazım. Yani sana gidip bozuk olan şeyleri, seni yarı yolda bırakacak şeyleri ne yapmış olmaması gerekiyor?
Vermemesi
gerekiyor. Yani bu güven karşılığında ondan bunu ödünç alabilir misin? Alabilirsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn gazvesi öncesinde ne yapıyor? Bu sahabeden bunları alıyor. O zaman diyoruz ki son olarak cümleyi özetler isek ödünç alma ile alakalı. Eğer ortada bir şart var ise, yani ödünç alınan, ödünç alan ile ödünç veren ile alan arasında bir şart söz konusu ise diyoruz ki bu şartın ne yapılması gerekir? Yerine getirilmesi gerekir. Adam dedi ki malı sana veriyorum aynı şekilde isterim. Böyle bir şart koştuysa bu şartın yerine getirilmesi gerekiyor. İkinci husus eğer ortada bir ihmal yok ise bu garanti kapsamında değildir. Eğer ortada bir ihmal var ise ortada bir şart olmasa dahi kişinin ihmalinden kaynaklanan, ödünç alanın ihmalinden kaynaklanan bir sıkıntı oluyor ise mal üzerinde bunun garantisi de kime aittir? Ödünç alan kimseye aittir. Yani ne var? Şart varsa yerine gelecek. İhmal varsa ödünç alan bunun sorumluluğunu yüklenecek. Bunun haricinde diyoruz ki ödünç alana böyle bir sorumluluk yüklenemez. Çünkü bu aynı şey böyle değil mi? Arabayı sen buraya park ettin. Bir sel geldi, arabayı aldı götürdü. Bana ödünç verdi. Ben de normal bir yere park edilmesi gereken bir yere park ettim. Bu sel aldı bunu.
Götürdü.
Benim ihmalim söz konusu mu?
Yok.
Ve ortada bir şart
oluyor.
Bundan ben sorumlu
değilim.
Bugünlük bu hadis-i şeriflerle yetinelim. Haftaya da inşallah yeni bab başlığı ile kaldığımız yerden devam ederiz. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.